أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين. السلام على من اتبع الهدى وَالْمَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبْعَ الْهَوَى. 23. lem'a Hatime. Tabiat fikri küfrisini terk eden ve imana gelen zat diyor ki: Elhamdülillah, benim şüphelerim kalmadı. Yalnız merakımı mucib olan birkaç sualim var. Birinci sual: çok tembellerden ve tarih üstadlardan işitiyoruz diyorlar ki, Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki, Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. İtidalli ve istikametli ve adaletli olan ifade-i Kur'aniye'ye nasıl yakışıyor ki, ehemmiyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor. El cevap: evet, Cenab-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarla tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime dese, senin ne ihtiyacın var bana böyle ısrar ediyorsun, ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Evet. Şimdi Tabiat Risalesi, kainatı ve kainatın içindeki mevcudatı Cenab-ı Hak'tan başka kendilerine göre Rablere ya da tevehüm ettikleri halıklara vermeye çalışan bazı fikir mihraklarına karşı çok müskit, susturucu cevaplar ihtiva eden bir risale. Hazreti Adem'den şimdiye kadar mevcudatın nasıl meydana geldiğiyle alakalı çok farklı fikirler, mülahazalar olmuş. Bunlardan bir tanesi tabiat yapıyor diyenlere karşı üstadımızın verdiği çok mükemmel bir cevap var. Daha önceden okuduk. Kendi kendine oldu diyenler ve sebepler yaptı diyenlere karşı üstadımızın verdiği hem doyurucu hem de susturucu cevaplarını verdik. Şimdi burada bir şahsı üstadımız karşısına almış ve ona cevap vermişti. Dolayısıyla böyle bir zatın ifadesi şu: ben tabiat fikri küfrisini terk ettim ve elhamdülillah imana geldim. Verdiğiniz, getirdiğiniz delillerle anladım ki şu kainatın bir tek halıkı, şu mevcudatın bir tek yaratıcısı var. O da Allah'tır. Ezelden ebede kadar maddi ve manevi, cüz'i ve külli hangi varlık, hangi mahluk varsa onun yaratıcısı, onun kayyumu Allah'tır. Her şeyde tecelli eden onun esmasıdır. Her şeye yön veren onun sıfatlarıdır. Her şeyi ayakta tutan odur. Elhamdülillah ben böyle bir seviyeye geldim diyor muhatap. Elhamdülillah benim şüphelerim kalmadı. Yalnız merakımı mucib olan, merakımı çeken birkaç sualim var. Biz bugün birinci suali okuyacağız inşallah. Gayet kaliteli ve güzel bir soru. Çok yerlerden de işittiğimiz işitme durumunda olabileceğimiz bir sual. Cenab-ı Hak istifade etmemizi nasip etsin inşallah. Birinci sual, çok tembellerden ve tarikus salatlardan, namazı terk eden zatlardan işitiyoruz. Diyorlar ki, Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var? Ki Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecedip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. Şimdi bakın nereden yola çıkarak soruyu soruyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmayanlara azap, sakar, cehennem gibi şeyleri tehditvari bir şekilde tehditkârını zikrediyor mu? Evet. Acaba Cenab-ı Hakk'ın haşa insanların, kulların ibadetine, namazına ihtiyacı mı var ki bu kadar şiddetle namaz kılmayanları Allah tehdit ediyor, cehennem gibi bir azabın kendini bulacağını devamlı ifade ediyor ısrarla. Bu ifadeler itidalli ve istikametli ve adaletli olan ifadeyi Kur'aniye'ye nasıl yakışıyor ki ehemmiyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor. Kur'an-ı Kerim adaletli ifadelere sahip ilahi bir kelam mıdır, kitap mıdır? Evet. Peki nasıl oluyor? Birisi birisinin tavuğunu çalmış, kesmiş, ona ağırlaştırılmış müebbet hapis veriliyor. Böyle bir şey beşeri kanunlarda var mı? Hayır. Allah insanlardan daha adil midir? Evet. Peki nasıl oluyor kendilerine göre? Namaz kılmamak gibi basit bir şeyi, bir ihmali, bir tembelliği cehennemin azabıyla hem de sakar azabı gibi azaplarla Allah netice bulacağını insanlara tehditkârane ifade ediyor. Ben bir iki ayet-i kerime okuyayım. Biraz daha bu mesele daha iyi anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'de Müddessir ayetinde, suresinde 40 ve 43. ayetlerde şöyle buyuruyor. Suçlulara sorulacak, sizi sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlulara sorulacak, sizi sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Şimdi kendilerine göre namaz kılmamak basit bir ihmal. Basit bir ihmal. Böyle mi neticelenecek? Böyle bir azapla mı karşılık bulacak diye. Meryem suresinde 59. ve 60. ayetlerde onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Zaten tarikü selat namazı terk ettiler. Namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Şimdi bakın, namazı terk eden ve namazı kılmayan insanların sakar cehennemi dediğimiz ya da dehşetli cehennem azabı dediğimiz şeylerle karşılıklı bir azap çekeceklerini Cenab-ı Hak buyuruyor. Burada soru şu. Cenab-ı Hakk'ın ifadeleri itidalli mi? Evet. İstikametli mi? Evet. Adaletli mi? Evet. Nasıl oluyor böyle basit bir hataya karşı kendilerine göre Cenab-ı Hak bu kadar dehşetli bir azabı insanlara vereceğini vaat ediyor.
Böyle diyenler diyor ki, ya ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. Evet. Kimseye bir kötülüğüm yok.
Evet.
Yani, bunun için işte öyle bir cehennem adalete uyarmıyor.
Şimdi Fatih abin dedi ya, Allah razı olsun, çok sorulan bir soru. Onlara göre namaz kılmak kalbi kirli olanlara farzdır. Fakat bakıyoruz ki ifade tamamıyla uygulamayla taban tabana zıttır. Kainatta gelmiş geçmiş bütün mahlukat içerisinde kalbi en temiz olan varlık Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Meleklerden daha temiz. ruhanilerden daha nezih, daha latif ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli şeylerde, rivayetlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu manadaki sıfatlara haiz olduğunu, hadislerde de kalbinin 3 defa yıkandığını ifade eden rivayetler var ki Miracı Azam'a layık olması da bundan, layık olması için Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselam ve çeşitli meleklerle kalbini yıkatmış. Fakat bakıyoruz insanlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda en fazla secde eden, rüku eden zat yine Hazreti Muhammed aleyhisselam'dır. Dolayısıyla namaz kılmak kalbi temizler. Ama kalbi kirli olanlar sadece namaz kılar gibi bir ifade tamamıyla Kur'an'a ve Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın ifadelerine zıttır. El cevap, Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Buradaki belki Osmanlıca'da belli ki anlamına gelen kesinlikle hiç şüphesiz Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değildir. Nereden biliyoruz? Çünkü kainatı yaratan Allah'tır. Kainatı idare eden Allah'tır. Kainatı ayakta tutan Allah'tır. Hiç mümkün müdür ki Allah yarattığı bir mahlukun ve kendi iradesiyle yine ondan yarattığı bir fiiline, ibadetine muhtaç olsun? Haşa. Bakın ismi kayyumdan bir yer okuyayım. Biraz da Cenab-ı Hakk'ı yakından tanıyalım inşallah sıfatlar olarak. Bu kainatın Halık-ı Zülcelal-i Kayyum'dur. Yani bizatihi kaimdir. Daimdir, bakidir. Bütün eşya onunla kaimdir. Şu anda yıldızlar ayakta duruyorsa, direksiz duruyorsa, onları ayakta tutan Allah'tır. Allah'ın kayyumiyetidir. Şu anda siz ayakta duruyorsanız, görünüşte ruhtur, ama sizin bedeninizi de, ruhunuzu da ayakta tutan Allah'tır. Bütün zerratı, bütün esir alemini, bütün yıldızları, bütün gezegenleri, bütün mevcudatı ayakta tutan, beka veren, daimleştiren Allah'tır. Yaratan ve hayatın devam ettiren. Eğer kainattan bir dakikacık olsun, o nisbeti kayyumiyet kesilse, kainat mahvolur. Nasıl ki güneş bir an ışığını çekse her taraf kapkaranlık olur, her tarafı manen nurlandıran ve ayakta tutan Allah'ın kayyumiyeti, teşbihat olmasın, güneşin ışığını çekip de her tarafta karanlaştırdığı gibi Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyeti çekilse her taraf ne yapacak? Ebedi hüsran edecek. Hem o Zat-ı Zülcelal'in kayyumiyetiyle beraber Kur'an-ı Azimüşşen'de ferman ettiği gibi leyse kemislihi şeyundur. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde naziri yoktur. Cenab-ı Hakk'ın zatını anlayamadığımız için onu anlıyoruz. Peki sıfatları? Bizim de kudretimiz var. Biz de bir şey kaldırabiliyoruz. Biz de bir evi yapabiliyoruz. Öyle ama seninki itibari. Cenab-ı Hak seni de kaldırdığını zannettiğin yükünü de bütün kainatı da ayakta tutuyor. Ayağa kaldırıyor. Cenab-ı Hak seni de bildiğini zannettiğin ilmi de bilen Allah'tır. O ilmi sana veren O'dur. Bizimki itibari ve zahiri Allah'ın hakiki. Onun için sıfatında da benzeri ve naziri olmaz. Sadece bizim sıfatlarımız onun sıfatlarına bakmak için zayıf birer sıfatlardır. İşimizi görüyoruz. Daha da önemlisi Allah'ı onlarla tanıyoruz. Fiillere bakın. Cenab-ı Hakk'ın fiillerine baktığımız vakit arkadaşlar Cenab-ı Hak toprağı tabirde hata olmasın manevi eline alıyor, insan yapıyor. Evet, insanlar da o topraktan bir insan yapıyor. Heykel. Bir kusur var, gözü görmüyor. Bir kusur var, dili konuşmuyor. Bir kusur var, ayağı yürümüyor. Bir kusur var, canlı değil. O kadar kusur var ki. Dolayısıyla Allah'ın fiilleriyle bizim fiillerimiz görünüşte benziyor gibi olsa da hakikatta hiçbir şey benzemez. Ya. Bizim bir ara bir profesör hocamız bir kaza geçirdi. Gözü kör oldu. Ama oldu. Daha sonra kendisi ameliyat oldu. Estetik ameliyat. Ve gözünü diğer gözüne tam olarak estetik ameliyatta şey yaptı, benzettiler. Tabi gidip ziyaret edenler hayret ediyorlar. Hayran kalıyorlar. Ya ne mükemmel hocalar var, profesörler var. Tıp ne kadar gelişmiş. Gözü tam olarak ona benzetmişler diye. Bizim bir profesör hocamıza söylemişler ki, hocam demişler, hayret edecek bir şey. Şu yapay gözü var ya, gerçek gözü öyle benzetmişler ki, şaşarsın hocam. Diyor ki, ben de onların o şaşkınlıklarına şaştım diyor. Bir tarafta hakiki göz var, görüyor. Bir tarafta plastik göz var, ona şaşıyorlar. Buna bir bakan yok. Ben de sordum diyor. O göz görüyor mu? Demişler ki, yok hocam, bir kusur var, görmüyor. Göz dediğin görür de. Allah arkadaşlar, yağ parçasını, yağ damlasını şu göze, şu kafaya öyle monte etmiş ki arkadaşlar, şu ruha öyle monte etmiş ki, şu sinirlere öyle monte etmiş ki, Allah'a ekber, o ona mahsus bir sanat yani. Oraya kimse giremez. Şu ruh ile cesedi birbirine Allah öyle monte etmiş ki, o sahaya hiç kimse ondan başka müdahil olamaz. Ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde naziri yoktur, benzeri yoktur. Misli olmaz, şebihi yoktur, şeriki, ortağı olmaz. Evet, bütün kainatı, bütün şuunatıyla, ahvaliyle ve keyfiyatıyla kabza-i rububiyetinde tutup bir hane ve bir saray hükmünde kemal-i intizam ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese misil ve mesil ve şerik ve şebih olmaz. Bütün kainatı, bütün keyfiyatıyla, her şeyle idare eden bir zatın benzeri olur mu? Elbette olmaz. Muhaldir. Evet, bir zat ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele. Allah yıldızları zerreler kadar kolay yaratır. Niye? Çünkü kudreti sonsuzdur. Sonsuz kudrete göre hangi varlığı getirseniz birdir. Değil mi hocam? Sonsuzdan 100 çıkarsa kaç kalır? Sonsuz kalır. 1000 çıkarsa yine sonsuz. 1000 çıkarsa yine sonsuz kalır. Dolayısıyla ne çıkarsanız çıkarın arkadaşlar, sonsuz. Sonsuza göre 1, 1000, 1 milyon, 1 trilyon, 1 katrilyon hepsi birdir. Allah'ın sonsuz kudretine göre küçük bir atom, bir insan, küre-i arz, güneş sistemi, kainatın tamamı, kürsi ve arş ve içindeki her şeyin yaratılması birdir. Dolayısıyla sen namazına mı ihtiyacın var karşı? Oraya getireceğiz yani. Ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola ve hiçbir şey, hiçbir şeye, hiçbir fiil, hiçbir fiile mani olmaya. Ya. Bir tarafta Allah güneşi yandırıyor, orada bir ısındırma fiili var ama ışıklandırma manasına, sıfır şeyine, fiiline mani değil. Bir tarafta burada nebatatı Allah büyütüyor, birbirlerine mani değil. Mahlukatı Allah döndürüyor, bir taraftan öldürüyor, bir taraftan başkalarını yaratıyor, bir taraftan temizletiyor, bir taraftan rezzaklandırıyor, bir taraftan farklı farklı tecellilerle fiillerini Allah kainata tecelli ettiriyor. Hiçbir fiil bir fiile mani olmuyor. Bir taraftan görüyoruz, bir tarafta işliyoruz, bir tarafta konuşuyoruz, bir tarafta yürüyoruz, bir tarafta tutuyoruz. Bütün bu fiiller birbirine mani olmadığı gibi kainattaki sonsuza uzanan şu kadar fiillerin de birbirine mani olmadığını hem aklımızla, hem gözümüzle, hem vicdanımız ve sair sıfatlarımızla, fiillerimizle görebiliyoruz. ve hadsiz efrat bir fert gibi nazarında hazır ola, 7 milyar diyorlar. Sayısını Allah bilir. 7 milyar insanın her birisinde yaklaşık 70 trilyon hücresini doyuran Allah'tır. Hepsi onun nazarında hangi hücrenin hangi gıdaya ihtiyacı var, onu tayin eden, tespit eden, ihtiyacını gönderen Allah'tır. Biz kendi hücrelerimizin hangisinin neye ihtiyacı olduğunu, hangi yemekten gıdalandığını, hangi atomlardan istifade ettiğini bilmezken onu yapan Allah'tır. Daha hangi ibadetimize haşa Allah'ın ihtiyacı olacak? Ya. Başka insan çok cahil bir varlık. Ve bu soruyu soranlar da namaz kılmayanlar. Namaz kılan bir insan bunun farkına varmıştır yani. Ve bütün sesleri birden işite, maddi ve manevi küçük büyük bütün sesleri Allah beraber işitiyor. Ve umumun hadsiz hacatını birden yapabile. Ve kainatın mevcudatındaki bütün intizamat ve mizanların şehadetine hiçbir şey, hiçbir hal, daire-i meşiyet ve iradesinden hariç olmaya ve hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır ola. Allah bütün kainatın her tarafında sıfatlarıyla, esmalarıyla, fiilleriyle, sanatlarıyla hazır ve nazır, ama mekandan münezzehtir Allah. Bir mekan Allah'ı kayıt altına alamaz. Mekanın ve zamanın halıkı Allah'tır. Tekrar sadede dönüyoruz. Cenab-ı Hak senin ibadetine belki kesinlikle hiçbir şeye muhtaç değil. Allah Samet'tir. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiç olur mu ya? Allah yarattığı mahluka muhtaç olur mu her şey? Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Bak, şimdi Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Fakat bize ısrarla ibadeti emrediyor. Niye? Çünkü biz iki şeyden teşekkür etmişiz insanlara. Birisi ruh, birisi ceset. Bakın cesedimizi biz ne yapıyoruz? Gıdayla doyuruyoruz. Seslerle kulağımızın ihtiyacını görüyoruz. Görüntülerle gözümüzün ihtiyacını görüyoruz. Tatlarla dilimizin ihtiyacını görüyoruz. İlahir. Ama biz bir ruhtan ibaret bir varlığız. Ruh cesedin hakimidir. Mahkumu değil. Dolayısıyla görünen cesede şu kadar yatırım yapıyoruz. İhtiyacını görmek için uğraşıyoruz. Az bir gözümüzü kapattığımız vakit ona azap çektirmiş oluyoruz. Midemizi aç bıraktığımız vakit sıkıntı çekiyoruz. Ama bir taraftan ruhumuz var, bizim özümüz. Bu neye ihtiyacı var? Gıdaya ihtiyacı var. Hasta olduğu vakit ilaca ihtiyacı var. İşte bunun da gıdası ve ilacı ubudiyettir. Ve ubudiyetin şahı ve padişahı namaz kılmaktır. İşte biz bunu yapamadığımız için, ihtiyacı nasıl karşılayacağımızı bilemediğimiz için Cenab-ı Hak onu bize emrediyor ve ısrarla, şiddetle namaz kılmamızı emrediyor. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime dese senin ne ihtiyacın var, bana böyle ısrar ediyorsun, ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Ne kadar güzel bir misal arkadaşlar. Gidiyorsunuz doktora, hekime, diyorsunuz ki ey hekim, benim hastalığım var. Benim bir derdim var. Bir problemim var. O da sizi muayene ediyor ve diyor ki şu ilacı her gün 3 defa kullanacaksın. Kullanmazsan bak zarar görürsün. Kesinlikle kullanmak zorundasın deyip ısrar ediyor. Şimdi hasta olarak giden biz ve bizi muayene eden, tedaviyi veren ve ilacı bize emreden doktor. Şimdi ısrar ettiği vakit bakıyorsunuz ki akıllı hastanın birisi diyor ki doktor bey, hekim bey, senin ne ihtiyacın var ki bu kadar ısrarla şu ilacı almamı istiyorsun dese, ne der o doktor ona? Ayıp ya der ya. Yani çok affedersiniz, deliler görmüşüm, ahmaklar görmüşüm ama senin gibisin de ilk defa göreyim ben.
Şeyde kul var yazıhanı.
Yazıhanesinde de kul var değil mi? Yani işte Cenab-ı Hakk'ın kovması arkadaşlar cennetten kovması. Allah'ın ahirette iki alemi var. Birisi cennet, birisi cehennem. İşte abimizin dediği ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak böyle insanları cennetten kovacağı için gidecek tek bir yer kalıyor. Ya cehennemin manası bu. Ama Kur'an'ın terk-i ibadet hakkında, Kur'an'ın terk-i ibadet hakkında şiddetli tehdidatı ve dehşetli cezaları ise, peki niye Cenab-ı Hak şu kadar tehdit ediyor ve şiddetli ceza vereceğini Cenab-ı Hak vaat ediyor? Nedir bunun sebebi? Bunun sebebi ise nasıl ki bir padişah raiyetinin hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Bakın, zarar padişaha verilmemiş. Zarar padişahın raiyetine, halkına verilmiş. Dolayısıyla birisi padişahın halkına zarar verirken padişah da ne yapıyor? Ona yaptığı tahribatın derecesine göre ceza veriyor. Oluyor mu bu normal hukukta? Normal hukukta cari olan bir kaide. Öyle de üstadımız yaşanan ve insanlar arasında cari olan şeyleri gaybi olan ve ahirette Cenab-ı Hakk'ın vereceğini vaat ettiği şeylere kıyas ederek aklımıza yaklaştırıyor. Siz insanlar olarak hukukunuzda böyle bir şey var mı? Evet. Padişah kendi raiyetine zarar veren insanlara verdiği zarar ölçüsünde ceza veriyor. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam sultan-ı ezel ve ebedin raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder arkadaşlar. Bir insan namazı terk etti mi, Cenab-ı Hakk'ın raiyeti ve halkı hükmünde olan mevcudata şiddetli manada ne yapıyor? Zarar veriyor. Niye? Çünkü mevcudatın kemalleri sania müteveccih üzerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez, belki de inkar eder. Çok enteresan bir şey arkadaşlar. Şimdi bakın, biz mevcudatı kemallerini hem bize bakan menfaatleri ölçüsünde değerlendiriyoruz. Şu güneş ne kadar kıymetli ve değerli, bana ne kadar faydalıysa. Şu meyvedar ağaç ne kadar faydalı, bana ne kadar faydalıysa. Yani kendi menfaatimiz ölçüsünde mevcudatın kemallerini ne yapıyoruz? Ortaya çıkarıyoruz. Bu yanlıştır. Mevcudatın kemalleri, mevcudatın kıymetleri Cenab-ı Hakk'a bakan yüzlerinde tezahür ediyor. Ne kadar ibadet yapıyor, Allah'ın emrini ne kadar yerine getiriyor, ne kadar tesbih ve hamdi varsa onun kemali ve kıymeti o nispetle tezahür ediyor. Onun için üstadımızın bir yerde bir ifadesi var. Vezaif-i eşya tabir edilen hidamat-ı meşhude onların ubudiyetlerin ünvanlarıdır. Dolayısıyla güneş Allah'ın emrettiği bir iş yapıyor mu? Evet. Onun ubudiyeti o. Ağaç Allah'ın emrettiği şey yapıyor mu? Evet. Allah'ın emrettiğini yerine getirmesi onun ubudiyetidir. İnsan, hayvan, denizler, hava, küre-i arz, güneşler, yıldızlar, aylar ilahir. Şimdi mevcudatın kemalleri saniye müteveccih yüzlerinde tezahür ediyor. Tezbih ve hamd ölçüsünde tezahür ediyor. İnsanın ehemmiyetine bakan şey ikinci, üçüncü planda. Kendisine bakan vecih ikinci, üçüncü planda. Asıl şey Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmesi, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına ayna olması. Şimdi mahlukatın ibadet ettiğini biz nasıl anlarız? Herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Bir insan abid ise herkesi ve her şeyi abid görür. Güneş de bir müsebbihtir. O da Allah'ı kendi lisanı hali tesbih ediyor. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi kaidesiyle. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmemiş ve hamd etmemiş olsun kaidesiyle her şeyin ibadeti ne yapıyor? İbadetinin penceresiyle gömmeye başlıyor. Ben ibadet ediyorsam, namaz kılıyorsam belli ki güneş sahipsiz değil. Başıboş değil. Şu hava da bir abittir. Şu ağaçlar da abittir. Hayvanlar da ibadetini yapıyor. Çünkü herkesin bir vesvesi var. Ve o vesveyi icra ederken ubudiyetini yerine getirmiş olur diye anlar. Namazı terk eden adam peki nasıl görür? Kainatın en ehemmiyetli mahluku kendisi. Bütün kainatta ona hizmetkar. Ve kendisi başıboş. E şimdi kendisini başıboş gören bir insan elbette güneşi de başıboş. Elbette hayvanları da başıboş görür. Elbette bitkileri de başıboş görür. Denizin dibindeki balıkları da başıboş görür. Yıldızları da başıboş görür. Hatta camid der, hatta ehemmiyetsiz paçavradan ibarettir der. Hepsinin kıymetini düşürür ve ondan hukukuna tecavüz eder. Peki bütün bunların halıkı ve padişahı Zülcelal'i kim? Allah. Peki kaide neydi? Bir padişah kendi raiyetine birisi zarar verse verdiği zarar ölçüsünde cezayı çarpar mıydı? Çarpıyordu. E bütün mahlukata bir insan ibadet etmemekle, ibadetlerini inkar etmesi cihetiyle, ibadetsiz gibi görmesiyle, ehemmiyetsizmiş gibi görmesiyle elbette onların hukukuna ne yapıyor? Tecavüz ediyor. Elbette Cenab-ı Hak bütün onların namına onların hakkını ondan almak için şiddetli azaba düçar oluyor. Ne kadar mantıklı değil mi? Ne kadar hikmetli elhamdülillah. Şükür olsun. Bir de okuyorum. Çünkü mevcudatın kemalleri saniye müteveccih, Cenab-ı Hakk'a müteveccih üzerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubu samedani ve birer aile-i esma-i rabbaniye olan mevcudatı âli makamlarından tenzil ettiğinden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camid, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden mevcudatı tahkir eder, kemalatını inkar ve tecavüz eder. Evet. Şimdi ibadet ve tesbih noktasında Cenab-ı Hakk'ın yanında çok kıymetli olan o varlıkların ibadetini kabul etmediği ve inkar ettiği için o yüksek makamlarında ne yapıyor? En alçak bir seviyeye o adam indirmiş oluyor mevcudatı. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın esmasının aynesi olan ve samedani bir mektup hükmünde olan mevcudatın elbette hakkını ve hukumu Allah ne yapacak? Müdafaa. Burada bir ifade var, onu beraber açmamıza fayda var. Mektubu samedani. Hakan abi. Mektubu samedani. Şimdi Cenab-ı Hak samettir. Samettir. Samet ne demek? Allah bütün mahlukatı yaratmış, her şey ona muhtaç, her şey ona muhtaç fakat o hiçbir şeye muhtaç değil. Ve bütün mahlukatı Allah bir mektup gibi insanlara özellikle ve zişuğulara okutmak için göndermiş. Yani biz bir mektubuz. Varlıklar bir mektuptur ve Allah'ın bize bazı özelliklerini, sıfatlarını okutacak. Dolayısıyla onlar okunmak içinse elbette bunları okuyacak, varlıklara ihtiyaç var. İşte bu varlıkların reisi insandır. Ondan sonra melekler geliyor. Ruhaniler ondan sonra geliyor. En kıymetli mütefekkir, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu en mükemmel nazar ve tefekkür, insanın tefekkürü. Bak insan da vazifesini ihmal ederse, işte kıyamet ne yapacak? Kopacak. Dolayısıyla dünyada bir tek mütefekkir insan olsa, yine Allah onun hürmetine dünyayı devam ettiriyor, kıyameti koparmıyor. Evet. Şimdi bu mektubu samedani olan varlıkları, yani her birisi Cenab-ı Hak gösteriyor. Cenab-ı Hak her şeyi yaratmış, her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil ve her bir balıkla bunu zişurda yok diyor. Bunların hepsini kendi yüksek makamlarından tenzil ediyor ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camit, perişan bir vaziyette terakki ettiğinden mevcudatı tahkir eder, kemal hakkını inkar ve tecavüz eder. Evet, herkes kainatı kendi aynesiyle görür. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan suretinde yapmış. Biz bir ölçüyüz. Herkesin şu dünyadan kendisine bakan bir dünyası var. Umumi dünya ayrıdır. Her insanın hususi dünyası ayrıdır. Nasıl diyelim mesela, bir misal verelim. Bir arkadaşımız yeşil bir gözlük takmış olsa, başka bir arkadaşımız pembe takmış olsa, başka bir arkadaşımız kırmızı bir gözlük takmış olsa, başka bir arkadaşımız siyah bir gözlük takmış olsa diyelim. Herkesin şu dünyaya baktığı vakit gördüğü renk farklı olacak. Birisi dünyayı siyah, birisi pembe, birisi yeşil, birisi kırmızı, birisi sarı ilahir. Dolayısıyla bir insan abid ise, ibadet gözlüğünü takmış ise mevcudatı ibadet halinde görecek. Bir insan muktesit ise, iktisatlıysa kainatı iktisatlı varlıklar olarak görecek. Başka bir insan hangi özelliği taşıyorsa, fasıksa ya da ibadetsiz ise kainatı o manada görecek. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir ölçü, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbisine göre gösteriyor. Bizim bir arkadaşımız vardı fakültede. İnançsız birisiydi. Onun kitabının üzerinde bir resim vardı. Hiç unutmuyorum. Resim sonbahar. Yapraklar dökülmüş. Ağaçlar perişan olmuş bir vaziyette. O gözlükle bakıldı vakit. Her taraf o güzelim halini kaybetmiş. Sanki bir kıyamet gibi bir vaziyet var. Ve altında bir yazı. Gül bakalım. Yarın bugünden daha kötü olacak diye. Yani baktığınız vakit insan içerisini böyle karartan çok kara bir ifade, bir cümle. Adam kağıdı öyle gül. Gül bakalım. Yarın bugünden daha kötü, daha fena olacak diye. Ama biz nasıl bakıyoruz kainata? Belli ya. Şu mevcudat zahiren fanidir, hakikatta bekaya dönüyor diyor. Peki bize bunu baktıran, bu manada baktıran, bunu gördüren ne? İtikadı kalbimizden, kalbimize taşıdığımız itikad. Cenab-ı Hak bize bir iman vermiş. Cenab-ı Hak imanımızı inkişaf edeceğiz arkadaşlar. Şu imanla kainatı öyle güzel görüyoruz ki. Çünkü her şeyde Allah'ın esma sıfatlarını görüyoruz. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaimdir diyoruz. Her şey ayna. Her şey Allah'ı gösteriyor. Her şey Rabbimizden bir mektup getirmiş, bir mesaj okutuyor bize. Ve her şey bizimle ahirete intikal edecek. Hiçbir şey fani değil, fena değil. Ama başka birisinin itikadı kalbisi öyle değil. Kainatı kara görür. Mevcudatı fani görür. Perişan görür. Hayali görür. Onun için imanın bize verdiği çok büyük nimetler var. Hem elde ettiğimize çok şükretmek, hem de daha yüksek manada bir iman mertebesine ulaşmak için çok çalışmak ve istemek lazım. Cenab-ı Hak imanımızı inşa ettir. Mesela gayet meyus, ümitsiz ve matemli olarak ağlayan bir insan mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür. Enteresan bir şey. Gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemal neşesinden gülen bir adam, kainatı neşeli, güler gördüğü gibi mütefekkirane ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mütefekkirane ve ciddi bir surette tefekkür ve ibadet eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Ya, bazı ehli tarikat insanlar var. işleri güçleri böyle zikir olduğu için arkadaşlar, kainatı sanki cuşu huruşla, ondan bir cezbeyle, böyle bir tarikat halkası gibi bir araya gelmiş ve Cenab-ı Hak sanki onlara böyle bir zikir çektiriyor gibi bir vaziyette görüyorlar. Sanki her bir mevcudende manevi tesbih var, Allah diye çekiyor. La ilahe illallah diye çekiyor. Bazı mevcudat el-hak diyor. Bazı mevcudat el-hafız diyor. Bazıları el-kudduz diyor. Yeter ki bir insan müsebbih olsun, tesbih eden bir varlık olsun, bir insan olsun, bütün mevcudatı ne yapıyor? Kurma da giriyor. Üstadımız bazen Çam Dağı'na çıkar, abileri yanına almazmış. Bazen böyle bir işte gece karanlığından istifade edip bir üstadı görmeye giderim, bakalım ne yapıyor diyenler oluyormuş. Böyle gittikleri vakit böyle üstadımız böyle ağaçların ortasında böyle, sanki hepsine komut veriyor. La ilahe illallah. Sanki o ağaçlardan da böyle manevi bir ses yükseliyormuş gibi böyle görmüş de böyle hayrette kalmış. Nasıl ki biz burada diyelim, oturup sohbet ediyoruz. Arada bir arkadaşımız olsun, la ilahe illallah desin, biz de hepimiz la ilahe diyelim. Üstadımız onu Çam Dağı'ndaki ağaçlarla böyle arada ortada oturuyor. La ilahe illallah diyor. Böyle sanki bütün ağaçlar da onunla beraber manen, yani sesleri belki çıkmıyor ama manen söylüyorlar gibi böyle bir vaziyet görmüşler. Hayrette kalmışlar. Ama hakikaten de öyle. Davud aleyhisselam dağların yanında zebur okurmuş. Böyle dağlar da ona eşlik edermiş. Demek ki biz samimane, ihlasla bir dağın yanına gitsek, Kur'an okusak, belki o da bizimle beraber okuyacak. İsterseniz deneyin. Mağarası olan bir dağın yanına gidin, Allah deyin, o mağara size Allah demezse, istediğini söyleyin. Değil mi? Yakıyor bir de. Gafletle veya inkarla ibadeti terk eden adam, gafletle veya inkarla, bunlar aynı değil. Gafletle terk eden var, bir de hakikaten inkarla terk eden var. Mevcudatı, hakikatı, kemalatına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehüm eder ve manen onların hukuna tecavüz eder. Yani onların yaratılışlarının, yaratılmalarının gayesine tamamıyla zıt kabul eder. Ehemmiyetsiz, camit ve basit olarak zanneder, onların hukukuna da tecavüz eder. Peki, bütün mevcudatın ibadetsiz, ehemmiyetsiz, camit ve cansız olduğunu bu adam niçin böyle telakki ediyor? Çünkü kendisi cansız. Kendisi ibadetsiz. Kendisi secdesiz olunca mevcudat da öyle zannediyor. Hadis-i şerifte var. Her gün şems diyor, arşa gider, secde eder ve gelir diyor. Üstadımıza soruyorlar, nasıl olur yani güneş gidip gelmiyor ki? Hep yerinde duruyor. İsmi Şems diyor. Kendisi Şems diyor bir melek, güneşe mekar olan melek. Her gün arşa gider, Allah'ın huzurunda secde eder ve gelir. Temsil ettiği güneşle yaptığı ubudiyetle, vazifeyle Allah'a ibadet ve tesbih ettiğini de bize gösteriyor. 15 milyar senedir o güneş, bir an, bir saniye vazifesinden uzak kalmamış. Zaten kalsa biz olmayız. Yani bir gün güneş dese ki, ben bugün bir ezemi ziyarete gideyim dese, vazifesini terk etse, Yunus Emre'nin dediği gibi sen seyreyle gömür diyor. Kıyamet olmuş. Bir an arkadaşlar, 15 senedir vazifesini bırakmış değildir. Vazifesini bırakmaması ne demek? Allah'ın emrine mutlak manada itaatkar. O itaat ne anlama geliyor? İbadet anlamına geliyor.
Yakıtı da bitmiyor ya.
Yakıtı da bitmiyor. Işığı da bitmiyor.
Enerji bitmiyor.
Hem o tarikus salat, o namazı terk eden adam, kendi kendine malik olmadığı için, kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Ya, nefis ile nefse emare farklıdır. Nefis biziz arkadaşlar. Cihazlarımızdır. Bir de nefsi emmaremiz var. Bizi kötülüğe sevk eden nefis mertebesi. Ama nefis dediğimiz vakit, nefis insanın hem ruhu hem cesedinden ibaret olan varlığıdır. Dolayısıyla gözümüz nefsimizin parçası, dilimiz nefsimizin parçası, ruhumuz hakeza ilahi. Yani biz nefis olarak addedilebiliriz. Ayet-i kerimede var, altıncı sözde malum. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمَّلَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Cenab-ı Hak müminlerden mallarını ve nefislerini cennet karşılığında satın aldı. Oradaki nefsi hem Bediüzzamansleri hem müfessirler Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği maddi ve manevi bütün her şey olarak anlıyoruz. Dolayısıyla bir insan namaz kılmadığı vakit Cenab-ı Hakk'ın mahluku olan kendi nefsimize de zulmetmiş oluyoruz. Gözü yüksek bir kıymetten düşürüyoruz. Altıncı sözü hatırlayın. Dili yüksek bir kıymetten düşürüyoruz. Beynimizi, insanlığımızı yüksek mertebeden alçak bir seviyeye indirmiş oluyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın en yüksek varlık diye halkettiği şu insanı, bu insanın nefsini bir insan namaz kılmamakla ne yapıyor? Zulmetmiş ve aşağıdan aşağısına düşürmüş olur. Şimdi bir tahlil edelim isterseniz. Bir göz arkadaşlar, bir göz eğer görmek için kullanılmayıp başka bir şey için kullanılırsa göze zulmetmiş olur muyuz, olmaz mıyız? Bak. Eller tutmak için, ayaklar yürümek içindir. Tersini yaptığınız vakit şu ağızlarımıza zulmetmiş oluruz. Kulağımızı farklı bir niyetle kullanalım desek, ses duymak için değil, farklı bir niyetle kullanalım desek, biz buna zulmetmiş oluruz. Buna büyüklerimiz mabudiyaleh demişler. Yaratılış gayesine uygun çalıştırma demişler. Mabudiyalehin zıddında tersine kullandığınız vakit ağızlarınızı onları mahvetmiş olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın mahluku olan nefsimize de namaz kılmamakla zulmetmiş oluruz. Diyemezsiniz bu göz benimdir canım senin gibi yaparım. Hayır. Hangi cihazdan aldın? Hangi alışveriş merkezinden aldın? Hangi yerde buldun da aldın kullandın? Hayır. Hep Allah sana verdi. Senin malın değil ki. Bunlar sana verilen emanettir. Emanete hıyanet edenlere Allah işte böyle tehditler savuruyor. Emaneti hakiki sahibine tevdi eden veren insanlar ise Cenab-ı Hakk'ın mükafatlarını ne yapacak? Düşecek. Hem o tarikü selahat kendi nefsine malik olmadığı için kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun maliki o abdinin hakkını onun nefsi emmaresinden almak için dehşetli tehdit eder. Hem netice-i hılkatı ve gaye-i fıtrat olan ibadeti terk ettiğinden hikmet-i ilahiye ve meşiyet-i Rabbaniye'ye karşı bir tecavüz hükmüne geçer, onun için cezaya çarptır. Yani Allah sana şu vücudu daha yüksek şeyler için vermişken, sen bunu kalktın, alçalttın, dolayısıyla hikmet-i ilahiyede ne yaptın burada? Zulmetmiş, ters hareket etmiş olursun. Onun için cezaya çarpılır. Elhasıl, ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder, nefsi ise Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memlukudur. Nefsi emare değil. Nefis, yani bedenimiz ve ruhumuz. Hem kainatın hukuku kemalatına karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Evet, nasıl ki küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir, terk-i ibadet dahi kainatın kemalatını bir inkardır. Hem hikmet-i ilahiye karşı bir tecavüz olduğundan, dehşetli tehdide, şiddetli cezaya müstahak olur. İşte bu istihkakı ve mezkur hakikati ifade etmek için Kur'an-ı mucizül beyan, mucizane bir surette o şiddetli tarzı ifadeyi ihtiyar ederek tam tamına hakikat-ı belagat olan tabık-ı muhtezai hale mutabakat ediyor. Bir farz namaz için bazı alimlerimiz 80 sene cehennem azabı verilecek diye yorum yapmışlar. Bu yorumu da bir ayet-i kerimeden yola çıkarak şey yapmışlar. Malumunuz Nebe suresinde la bisine fihe ehkabe geçen ayette buradaki ehkabe işte 30, 70, 80, 800 gibi manalara geliyor. Yani çoğul manasında. Dolayısıyla alimlerimiz ittifak edilmişler ki 80 olması daha münasip. Dolayısıyla namaz kılmayan bir insan, namazı terk eden bir insanın her bir namaz vakti için 80 sene, Kur'an-ı Kerim'in ayetinden çıkarılan yorum, 80 sene cezayı Allah cehennemde verecektir diyorlar. Subhaneke la ilmenene illemme allemtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahu minel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha masalıyor.